Sayın Mustafa Kartoğlu, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğe değinerek başlayalım. Almanya'nın içindeki bazı yetkililerin, işte belediye yetkililerinin, Türk bakanlarının toplantılarını iptal etmesinin ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerinden de benzer demeçler belirmeye başladı. Hollanda'dan, ardından Avusturya'dan demeçler geldi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii bu bir de çok yerel yetkililerin işte sigortası yapılmadı ya da otopark yetersizdi ya da itfaiye izin vermedi ya da belediye izin vermedi gibi gerekçelerin Ankara'da inandırıcı bulunmadığını hemen söyleyeyim. Aslında bu tabii sadece Ankara'nın tavrı değil ama zira işte en son Hollanda'da, Avusturya'da biz de izin vermeyelim sesleri yükseldi ki onlar da bu izin vermemelerin aslında sebebinin siyasi olduğunun bir kanıtı. Yani izin meselesinin ya da salon meselesinin bir siyasi mesele olduğu çok açık. Elbette arandığında arkasında bir eksik bulunabiliyor. Başvuru bir gün önce yapılmış, bir gün sonra yapılmış, otoparkta yer yokmuş falan. Dolayısıyla mesele aslında net, yerel yönetimlere indirgenmeyecek kadar net. Ama bundan önce hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekili seçiminde Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Fransa'da çok sayıda toplantılar oldu. Şimdiki gibi küçük değil, daha büyük spor salonu mitingleri oldu. Buralarda herhangi bir olay çıkmadı. Bazı yerlerde muhalif grupların gösterilerinden polis endişe etti ve onları biraz gösterilerini uzakta yapmaya zorladı. Onun dışında da bir sorun yaşanmadı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir parti seçilmeyecekken, bir referandum, bir evet hayır meselesi varken bunların yapılması da bir son derece manidar. Bu ülkelerin seçime gidiyor olması en büyük etken, Almanya'nın, Avusturya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın buralarda, Avrupa'da şimdi seçim yılı. Dolayısıyla biraz da orada anladığımız kadarıyla Türkiye karşıtlığı ya da aslında sağ eğilimlerin doldurduğu bir alan var Avrupa'da ve o söylemler prim yapıyor, sağ eğilimler yükseliyor. Merkez partilerde, hatta bazı sosyal demokrat partilerde o sağ eğilimin yükselmesini belki bastırmak, belki ondan pay almak için benzer bir dili kullanıyorlar. Yani marjinaller belki iktidar olamıyor ama iktidarın söylemini belirliyor. Bu son derece tehlikeli bir gelişme. O bakımdan Türkiye buna sert tepki gösterdi. En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterdi. Ve Avrupa'nın, Türkiye'nin, siyasetçilerin, Türklerin yaşadığı coğrafyalar olması sebebiyle de ziyaretleri engelleyemeyeceğini, engellemeye kalkarsa da dünyaya ayak kaldıracağını söyledi. Geçtiğimiz gün Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştüğünü ve yeni bir yol bulmaya çalışacaklarını söylemişti. Ben dün Binali Bey'le Başbakan'la Bingöl'de şu gezdim, oradaki mitinglerini ve ziyaretlerini takip ettim. Sonra dönerken de bunun ne anlama geldiğini sordum. O da temasları işaret etti. Yani iki başbakanın, İçişleri Bakanlarının konuşarak mitingleri birbirlerinden haberli organize etmelerini önerdi başbakan. Bu şu anlama geliyor. Bu mitingler yerel yönetimlerin karar vereceği mitingler değil. Elbette teknik olarak kararı onlar verebilirler. İmkanlar, müsaitlik durumu ve ortada herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığına dair değerlendirmeler bir tarafa. Ama bu mitinglerin yapılıp yapılmaması meselesinde karar merci ülkelerin bizzat kendileridir. Dolayısıyla Dışişleri Bakanları konuşsunlar. Nerede daha uygun yapılabilir bu miting? Yerler belirlensin ve biz bu tartışmayı bir daha yapmayalım.
Bu talebin geldiği yer neresi? Türkiye tarafı mı? Yani Başbakan bunu, Yıldırım'dan başbakan, mı geliyor, Almanya'dan mı?
Başbakanla Merkel konuştu. Bunu ben de sordum. Siz de istediniz. Yok, karşılık her ikimizin de teklifi buydu. Yani ben söylemesem de o söyleyecekti anlamında, ben onu anladım. Bu konuda mutabakata vardılar. Bunun siyasi bir olay olduğu son derece açık. Her ne kadar Merkel ve teknik nedenlerle iptal edilmiş bazıları dese de ben Binali Yıldırım'ın onu önce bir geçelim, asıl mevzuya gelelim. Şimdi bir yaklaşımı vardı. Normalde hani lafı çok uzatmamak için başka konularda da böyledir. Aynı yaklaşımı, aynı tavrı orada da sergilediğini tahmin ettim konuşmalarında. Ve şimdi gelinen nokta o. Steinmeier'le oturacaklar ve Dışişleri Bakanları konuşacaklar. Mevlüt Çavuşoğlu konuşacak muhatabıyla. Ondan sonra Türkiye'den herhangi birini bir siyasetçinin Avrupa'ya gidip Türkiye'yle buluşup bunları anayasa değişikliği konusunda ne olacağını, ne amaçlandığını anlatmalarının önünde engel kalkacak. Zira şöyle de bir sorun var, belki buna onu eklemek gerekir. En son Bundestag'ın, Alman parlamentosunun yayınladığı dergide Türkiye'ye ilgili bir bölüm ayrıldı ve o bölümün içerisinde doğrudan hayır mesajlı bir yayın yapıldı. Şimdi Alman politikacılar Türkiye'deki kavgaların Almanya'ya taşınması, Türkiye'deki siyasal ayrışmaların Almanya'ya taşınması ve Almanya'daki Türk toplumunu olumsuz etkilemesi, belki kutuplaştırması endişesiyle bunları tartıştıklarını söylüyorlar. Ve Türkiye'ye aslında, Türk siyasetçilere Türkiye'deki tartışmalarımızı, havayı Almanya'ya transfer etmeyin diyorlar.
Ancak bu arada sadece Almanya değil, işin içinde Hollanda da var. Hollanda da benzer karar aldı. Hatta ardından da Avusturya tüm Avrupa'ya bunu yaymak gerektiği şeklinde bir demeçte bulundu.
Bu da bu işin siyasi olduğunu gösteriyor, demin söylediğim gibi. Ama bir yandan da baktığınızda bu ülkelerinde resmi söylemlerine baktığınız zaman, demin Bundestag dergisine örnek gösterdim, doğrudan parlamentosu Türkiye'deki referanduma müdahil, referandumda taraf, oy belirten bir taraf durumuna kendisini sokmuş. Avrupa'da çok tutarlı değil. Türkiye'nin evet tartışmaları Avrupa'ya taşıması Avrupa'yı rahatsız edebilir. Son derece anlaşılabilir bir şey. Bu konuda önlem almak, bu konuda Türk muhataplarıyla konuşup pekala bunun önüne geçebilirler esasen. Ama anladığım kadarıyla daha başka uygulamalar gibi bunun da büyük oranda Avrupa'nın kendi iç siyasetinin bir yansıması olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bundan önceki seçimler sırasında ne Avrupa'da böyle bir sorun yaşandı, zaman zaman dile getirilse de bu dile getirilen şeylerin hiçbiri yaşanmadı. Bu bakımdan bu seçim süreçleri yaklaştıkça belki biraz daha siyasetçiler arasında gerginlik artar ama ben halklar arasında bir gerginlik olacağı kanaatinde değilim.
Son aylarda hatta belki de yıllarda Almanya ile Türkiye arasında devam eden bir gerilim vardı. Bu zaman zaman artıp zaman zaman azalıyordu gerçi ama bir de son günlerde Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması bu konuda Almanya'nın daha bir farklı tutum almış olmasına neden olabilir mi?
Doğru, onun çok önemli bir etkisi var. Yani orada bir revanş kokusu hissediliyor. Almanya'nın bunun da bir revanş meselesi yaptığını söylemek çok yanlış olmaz sizin dediğiniz gibi.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın tutumunu da değerlendirmenizi rica edeyim. Deniz Baykal, ben de Almanya'ya gidip oradaki toplantılara katılmayacağım ya da referandum propagandalarına, hayırla ilgili propagandalara evet, katılmayacağım demiş.
Deniz Baykal'ınki tam bir protesto. Çok yerinde de bir protesto aslında. Baykal'ın normal kadronun bu olduğunda ben kendi adıma, kendi tanıdığım Baykal olarak söyleyebilirim. Elbette şimdi yürütülen referanduma yönelik hayır kampanyası da aslında biraz bu tür devlete sahip çıkma, Türk bayrağıyla miting yapma vesaire gibi bir çizgi üzerinde, düzlemde yürütülüyor. Onunla da son derece uyumlu ama sadece bununla uyumlu diye Baykal'ın bunu yaptığını ben düşünmüyorum. Baykal'ın bu kampanya başka türlü devam etseydi de yapabileceği, yapması beklenen bir şeydi. Bunun da işte iki ülke Dışişleri Bakanlarının bu mitinglere bir çıkış düzen vermesiyle, bir yön vermesiyle nereye varırlarsa konuyu, Baykal'ın da ona riayet edeceğini, iş yoluna girdiğinde onun da Avrupa'daki programlarına tekrar başlayabileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi tekrar altını çizmek gerekirse, Baykal'ın o kendisine de yakışan devlet adamı tavrının bir göstergesi bu protesto.
Dilerseniz sizinle bir de Suriyelilerin durumunu konuşalım. Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli var. Suriye'deki çatışmalardan, savaştan, 2011'den bu yana 6 yılı aşkın süredir devam eden sorunlardan kaçıp Türkiye'ye sığınan 3 milyona yakın bir sığınmacı var. Bunların bir kısmının iş hayatına girmekte olduğu, bir kısmının okullara başladığı, bir kısmının vatandaşlık alma durumunda olduğu ya da hatta belki de bundan sonraki dönemlerde, bu referandum döneminde değilse bile, bundan sonraki dönemlerde oy kullanabileceği şeklinde haberler yer alıyor çeşitli basın yayın kuruluşlarında. Suriyelilerin durumu nedir? Türkiye'de geri dönme durumları olacak mı yoksa kalıcı mıdır?
Şimdi bu bir defa 3 milyon 750 bin civarında olduğu söyleniyor ve neredeyse bunun 300 gün civarındaki bölümü Türkiye'de kamplarda bulunuyor. Yani devletin gözetim ve denetimi altında. Onun dışındakiler kimi belediyelerin sağladığı misafirhaneler, kimi kendilerinin kiraladığı evler, kimi de akrabaları ve tanıdıklarının yanında barınma şeklinde hayatını sürdürüyor. Ve o bakımdan aslında Türkiye'deki Suriyeliler özgürler. Ve iş hayatına da evet katılabiliyorlar. Büyük bir kısmı elbette oradan kimisi hakikaten üzerindeki elbiselerle geldi. Ama kimisi özellikle daha başta ülkelerini terk edip gelenler daha güvenli bir yerde, saldırılardan uzak bir yerde yaşamak umuduyla geldiler. Dolayısıyla onları aslında biraz göçmen olarak kabul etmek lazım. Çünkü yaşadıkları bölgelere tekrar dönme ihtimalleri en azından şu andan görünen çatışmalar biter. Uzlaşma sağlanır, güvenlik sağlanır, şehirler inşa edilir. Ve tekrar eğer hala yerindeyse ve hukuki olarak da burası sizin de evet diye tespit edilmişse evlerine dönerler ki bu en az 5 ila 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz onları 5-10 yılda Türkiye'de kalabilecekleri şeklinde değerlendirmemiz gerekir. Özellikle ilk gelenler itibariyle çünkü daha mamur, daha müreffeh şehirlerden buraya geldiler. Halep'in işte kuzeyinden, biraz kuzeydoğusundan itibaren yukarı kuzeye doğru düşündüğümüzde ama bütün bu bölgeler şu anda tamamen harabe vaziyette. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu aslında vasıfsız işçi olarak bir süre çalıştı. Ama daha sonra birçoğu kendi işini kurdu. Ben Türkiye'nin birçok yerinde alışveriş merkezlerinde, eğlence merkezlerinde, restoranlarda, yeme içme yerlerinde yani hizmet sektöründe bazen de ofislerde Arapça bazılarının İngilizce biliyor olması, bazılarının hızlıca Türkçe öğrenmesi onlara dil avantajı sağlayarak bir iş imkanı doğurdu. Bunların çoğuna vatandaşlar da rastlayabiliyor. Bir kısmı kendi işlerini açmayı tercih etti ki bunun için yeterli sermayeleri vardı. Kendi ülkelerinde yaptıkları işleri Türkiye'de yapmaya devam ettiler. Bu şekilde de hayatta kalmaya devam ediyorlar. Yani ne devlete aslında çok fazla yük oluyorlar ne de yaşadıkları mahallelerde insanlara, komşularına veyahut akrabalarına yük oluyorlar. Fakat tabii burada bu iş ne kadar sürdürülebilir, ne kadar böyle tam entegre olmuş sayılabilir. Bu ciddi bir soru işareti. Bir bölümünün kolay entegrasyonu düşünülebilir. Çünkü Suriye biliyorsunuz daha önce sınırda televizyonların iki yanında birbirlerine battaniye ya da ne bileyim yiyecek içecek atarak ilişki kurdukları bir dönem vardı. Bu kişilerin bunlar akrabalar. Evliliklerini birlikte yapıyorlar. Biz sınırda evliliklerin haberlerini yapardık muhabirliklerine birlikte. Dolayısıyla o entegrasyon kolay oldu bir kısmının. Ama bir kısmının entegrasyonu özellikle büyük şehirlerde hala bir sorun olarak durmaya devam ediyor. Henüz çok ortaya çıkmadığı için belki ciddi bir sorun yaşanmıyor. Ciddi atıyorum işlama meselesi bir, mahalle kavgaları meselesi bir, daha büyük gerginlikler belki yaşanmıyor. Ama bu yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bu konuda özellikle başta gelenlerde, ilk gelenlerde Türkiye'nin bir kimlik tespiti imkanı çok fazla yoktu. Daha sonra bunlara eğitim, sağlık hizmeti özellikle ev kiralamalarında yahut iş aramalarında, iş bulmalarında ve iş kurmalarında parmak izi ve kimlik bilgilerinin tekrar güncellenmesi şartı getirildi. Bu şekilde sisteme entegre edildiler. Güvenlik sisteminin içerisine girdiler, kayıt sisteminin içerisine girdiler. Ama bu bir sosyal ve sosyal sorun olarak duruyor. Öbür tarafına gelince Türk vatandaşlığı şu anda söz konusu değil. İstisnai olarak bazılarının vatandaş yapıldığını biliyoruz. Piyanist bir kendisinin vatandaş yapılması gibi. Ama onun dışında bir toplu vatandaşlık ya da Türkiye'de 5 yılı dolduran herkese vatandaşlık verilmesi ki normalde dışarıdan çalışmak için Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'ye evlenip Türkiye'ye gelip bir süre 5 yıl kala 3 yıldan itibaren başvurup 5 yılın sonunda da eğer söyledikleri gerçekse vatandaş olabiliyor ama mesele Suriyeliler olduğunda bu bir toplu başvuru ve toplu vatandaşlık anlamına gelmesin diye bu yapılmıyor. Dolayısıyla onlara bir toplu vatandaşlık verilmesi mevzu bahis değil. Dediğim gibi istisnai vatandaşlık da herhalde olduysa bugüne kadar bir iki elin parmaklarını geçmiş değildir 3,5 milyon içerisinde, 3 milyon 750 bin içerisinde. Bu bakımdan bu seçimlerde konu edildi. Onlar vatandaş yapılıp oy kullandırılacak bunlara diye. Şimdi referandumda da yine benzer bir konu ediliyor ama böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Zira bu tip konular bir nüfus planlaması, belki o dediğim gibi gelecekteki siyasal sosyal entegrasyon planlaması yapılmadan verilecek kararlar değil. Bunun için bizim Suriye'deki durumun netleşmesini biraz beklememiz gerekecek. Çünkü Elbap operasyonuyla birlikte durumu netleşen ya da IŞİD'den kurtarılan bölgelere ciddi bir dönüş var. Türkiye'den de dönüş var buralara. Sadece Türk sınırına doğru, İdlib'e doğru kaçıp sonra geri gelenler değil. Daha önce Türkiye'ye gelen Antep bölgesine, Antep, Maraş, Urfa civarına hatta Tay tarafına yerleştirilenlerden birçoğunun geri döndüğünü biliyoruz. Şu ortamda bile geri dönüş varsa, bir uzlaşma ortamında, bir barış ortamında şehirler inşa edilmemiş olsa bile özellikle kırsal kesimde yerleşik olanlar, oradan gelenlerin geri döneceğini varsaymak için yeterli neden var. O zamana kadar da bu vatandaşlık işi benim kanım bekler.
Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftada yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.